Ben Tuğçe Erçetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin Kent Hakkı, Kamusal Alan, Feminist Şehircilik sayısının yazarları arasında yer alan Pelin Çılgın ile konuşuyoruz bugün. Hoş geldiniz tekrardan.
Merhaba tekrardan.
İsterseniz sizin öncelikle makalenizin öyküsünü konuşalım. Bunu her zaman ben bu programda bir yolculuk olarak da tarif ediyorum. Çünkü herkesin bir yolculuğu oluyor. Sizin Swallowtail Butterfly filmi üzerinden kadın mülteci ve azınlık temsilinin incelenmesi başlıklı bir makaleniz yer alıyor. Ve aslında sizin de bahsettiğiniz gibi günün krizlerini ve sorunlarını, yani bugünün dertlerini ele alan bir içeriğe sahip. Yani 1996 yılıydı sanıyorum filmin tarihi. Ama
evet, doğru.
Oradaki deneyimlerin ve bazı sorunların bugün de bir yansıması olabileceğini tartışılıyor. İsterseniz biraz bu kısmı size bırakalım. Nasıl başladınız, nasıl bir yolculuk oldu?
Açıkçası ben bu filmi yaklaşık 6-7 yıl önce izlemiştim. Ama o zamandan beri çok aklımda kalan bir film oldu. Özellikle tabii daha çok bir sinema çalışmaları kısmından geldiğim için daha çok sinemasal özellikle çok aklımda kalmıştı. Örneğin kamera açıları ya da sinematografisi gibi. Ama farkında olmadan aslında konunun ve özellikle bu karakterlerin de oldukça aklımda kaldığını fark ettim. Ve geçen Aralık ayında bu Reflektif'in açık çağrısını gördüğümde de özellikle bu önerilen konulara baktığımda bu konulardan birisini okuduğumda doğrudan aklıma bu filmin geldiğini fark ettim. Ve dedim ki yani bu film sanırım gerçekten de çok uyan bir içerik olur bu dergi içinde. Oysa bu film üzerinden bir makale geliştirmeye denedim. Ve şimdi buradayız.
Ellerinize sağlık. Benim için de aslında çok öğretici oldu. Yine çok tekrar olacak aslında bütün bu podcast serisinde ama okuma şansım hep olduğu için tabii bir de podcast öncesi de okuyorum. Gerçekten çok öğretici oluyor. Peki biraz sizin tartışmanızdan yola çıkarsak, yani sizin yani tabii ki de açık bir kaynak okuyucular olacaktır, yani dinleyiciler okumayı tercih edecektir ama belki biraz kısaca sizin buradaki tartışmanız, bu incelemeyi nasıl ele aldığınız ile devam edebiliriz.
Tabii öncelikle makalede bir sinema filmi olduğu için filmin hikayesinden bahsetmiştim. Ardından bunu iki farklı şekilde inceledim. Buradaki karakterlerin temsillerini. Öncelikle bir yabancılık ve yerellik kavramı üzerinden inceledim. Ve burada özellikle Hurusato isimli bir Japon felsefesinin önemine ve bir parmak basmış oldum. Hurusato aslında her ne kadar İngilizce'de çok basit bir şekilde böyle bir ya da Türkçe'de memleket gibi çevrilse de tam olarak karşılamayan bir anlamı var. Çünkü bu Hırsato aynı zamanda bir nostalji ve bir duygusal bir anlam yüklü bir ifade aslında. Ve özellikle bu Japon kültüründe, yani klasik Japon kültüründe Hırsato aynı zamanda gelenekselliğe olan bir övgü ve özlem gibi bir anlam da içeriyor. Ve burada en azından filmin içerisinde ve filmde bu arada ana karakterlerimiz aslında mülteci. Çin'den ve diğer farklı ülkelerden gelmiş mültecilerin oluşturduğu bir gruptan söz ediyoruz. Ve burada özellikle filmdeki Japon karakterler ve burada genelde Japon karakterler bir otorite figürü oluyor. Örneğin polis olabilir ya da diğer türlü medya, mesela medyada sunucular, spikerler olabilir. Burada Japon karakterler genelde bir otorite figürü şeklinde. Ve bu Japon karakterler de bu mülteci karakterlere karşı Hırsato kavramını bir silah olarak hep kullanıyor. Çünkü diyorlar ki bizim burada bir Japon olarak bir evimiz var ve bir geleneğimiz var. Ait olduğumuz bir alan var. Ama siz yabancı ve sonradan gelen kişi olarak sizlerde böyle bir şey yok. Ve bu başka bir yerden gelme kavramını bir silah olarak kullanıp onları hiçbir şekilde bir kucak açma gibi bir durum olmuyor. Tamamen dışlanma üzerine. Ve durum böyle olduğu için de bu gelen mülteci karakterlerin hepsi kendi baş şehrin yanında kendi yerlerini kurmaya başlıyorlar Aozora adında. Ve bu mültecilerin hepsi burada kendi ekosistemini kuruyor neredeyse. Bunun sonrasında daha çok kadın figürü üzerine odaklanmıştım. Örneğin bir sinema filmi olduğu için sinemasal dilin nasıl kullanıldığını incelemiştim. Özellikle kamera açıları ya da yakın plan mı, uzak plan mı, bu gibi unsurları üzerinden bakarak kadın karakterlerin nasıl inceldiğini bir göz atmıştım. Burada tabii özellikle yine bu mülteci kadın karakterlerin bir fetişe edilme anlarının olduğunu da görmüştüm. Ve bu da tabii aynı şekilde bu otorite kısmındaki Japon karakterlerin bu mülteci karakterlere nasıl baktığını da görmüş olabiliyoruz. Ve buna son bir nokta olarak da anne ve bu mülteci kadınlar içerisinden bir mother-her dichotomy üzerinden bir inceleme yapmıştım. Ve burada da aslında tekrardan bu Hurusato kavramını da bağlayabiliriz. Çünkü Hurusato dediğim gibi çok duygu yüklü bir kavram. Ve böyle geleneğe ve çocukluğa neredeyse bir övgü ve özlem şeklinde. Ve burada da Japon kadın karakterler bir anne figürü gibi böyle kutsal addediliyor. Ama yabancı mülteci kadınlar ise burada daha çok yani sokak hayatı, hayat kadını tarzı bir anlamda daha çok gösteriliyor. Ve burada da aslında gördüğümüz gibi bu kadınların bir hurusatosu, ait olduğu bir yer olmadığı için sokakta yaşayan gibi daha çok böyle yani daha kibar bir kelime bulmaya denedim ama. Ve dediğim gibi aynı şekilde burada da aslında bir şehirde geçtiği için şehir kavramını da düşünmek gerekiyor. Özellikle burada şehrin yaşamında tüm olgular ve tüm sistemler her şekilde tamamen kapitalist ve erkek egemen şekli uygun şekilde ilerliyor. Ve burada gördüğümüz şeklinde aslında bu mülteci kadınlar bunu tamamen zıttını kapsıyor. Ve burada ise bu kadın mülteci kurbanlar aynı zamanda romantize ediliyor. Özellikle bunu sinema dilinde de görebiliyoruz. Ve ilginç olan bir şekilde de filmin kendi yönetmeni bile bunu aslında oldukça romantize ediyor. Örneğin makalemde yönetmenin bir röportajından bir kısım almıştım. Ve burada da bahsettiği şey yönetmenin aslında ilginç bir şekilde Japonları kötülemesiydi. Japonları tamamen kapitalist ve para gözlü olduğunu düşünüyordu. Ama Japonya'ya gelen mültecilerin ise bunun gibi olmadığını, daha eli tutulur bir hayalleri, idealleri olduğu için çalıştıklarını görünce oldukça duygulandığını belirtiyor. Ve bunu görünce hissettiği bu duygular üzerinden bu filmi aslında kurgulamaya başlıyor. Ve bunu da aslında görebiliyoruz. Çünkü hem mülteci karakterler hem de Japon karakterlerin birçok kötü davranışlarda bulunduğunu görebiliyoruz. Örneğin uyuşturucu kullanımı olabilir, diğer başka şeyler olabilir. Ama bunu Japon karakterler yaparken oldukça kötü bir şekilde tasvir ediliyor. Hani bunu gerçekten kötü olduğunu izleyici hissettiriyor. Ama bunun aynısını mülteci karakterler yaptığında ise daha çok örneğin filmin arka plan müziği bile oldukça daha neşeli bir müzik oluyor. Ya da mesela filmin renkleri de oldukça pastel tonlar olabiliyor. Ve oldukça romantize edip bunu normal bir şekilde gösteriyor. Ve buna son olarak da yine kadın kişiliğine dönecek olursak, filmin iki tane ana karakteri içerisinde oldukça ilginç bir ilişki var. Ve bu daha çok bir çırak ilişkisi gibi de düşünebiliriz aslında. Ve burada bizim ana karakterimiz, aynı zamanda bu çırak şeklinde ilerleyen bir karakter. Onun mentoru olarak gördüğü diğer kadının da sayesinde beraber şehrin içinde bir kendisine yer bulabiliyor. Ve burada aslında gördüğümüz şey şu ki, eğer bu kapitalist erkek egemen şehirde var olmak istiyorsak, özellikle bir kadın olarak, kadının birbirini desteklemesi gerekiyor. Ve burada aslında dayanışmanın önemini de tekrar görmüş oluyoruz. Ve burada filmin verdiği sonuç şu ki, eğer bu kapitalist ve oldukça vahşi bu ortamda yaşamak istiyorsak, bir numaralı koşulumuz dayanışma ve herkesin kendi kimliğinin özgürce yaşamasını sağlamak. Ve aslında bu şekilde her ne kadar distopik bir yerde geçse bile bu şekilde pozitif bir sonuca da bağlanabiliyor. Kısacası aslında makalem bu şekilde.
Çok teşekkürler. Peki şimdi günümüzde de ya biraz günümüze bakacak olursak mülteci olma veya mülteci karşıtlığı gibi çok farklı bağlamsal durumlara ve koşullara şahitlik ediyoruz aslında. İlk ve son olmayacak ve yani bu devamı çok daha yoğun bir şekilde yaşayacağımız üzere. Sizin de bu anlamda sizi dinlerken sonradan gelen vurgunuz da çok önemliydi. Çünkü aslında o sonradan gelen olma birçok deneyimi de beraberinde getiriyor. Eşitsizlik, bahsettiğiniz gibi dışlanma ve adaletsizlikler üzerinden ya da farklı imajları üretme ve bu imajları inşa etme üzerinden. Tüm bu konularla iç içe düşündüğümüzde siz bugünün koşullarını nasıl yorumluyorsunuz? Yani yabancı mülteci kadınlar için siz dediniz mesela hayat kadını tarzı gibi anlamlarda gösterildiğinden bahsettiniz. Bugün şehri farklılıklarla beraber kullanma, şehirde beraber yaşama ve hak temelli düşündüğümüzde nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin bir incelemeniz var bir film üzerinden, ama sizin aslında girişte de bahsettiğiniz gibi, yani bugünün yansımasında, bugünün gerçekliğinde bulmak çok mümkün ve bu şehirde bütün farklılıklarla beraber yaşama, işte göçmen, mülteci olma ve o şehrin tırnak içerisinde sonradan gelmeyeni olan arasında nasıl bir durum söz konusu ve siz bu değerlendirmeyi nasıl yaparsınız?
Aslında dediğiniz gibi bu gerçekten günümüzde de oldukça olan bir durum. Çünkü yani özellikle bu film 96'da çıkmış olmasına rağmen bu arada geçen sürede dünyanın her ülkesinde oldukça bir küreselleşme akımı yüzünden her yerden bir ülkeye göçler olmaya başladı ve bu elbette her günde artmakta. Özellikle günümüzdeki bu savaş, işte doğal afetler gibi durumlar sonrasında da bu da elbette daha çok artan bir şey. Ve her ne kadar bu filmde mesela bu tarz bir karakter olmasa da bu özellikle daha da dışlanmış kesimleri vuran bir şey. Örneğin mesela burada daha çok kadın mülteci üzerinden ilerledik. Ama mesela aynı şekilde queer insanlar, queer bireyler de bundan oldukça yaralanmakta. Ve onlar daha da dışlanıyor. Çünkü işin içine bir de kültürel tabular gibi durumlar da girebiliyor. Burada işte ana ülkede ya da ana bölgede olan kültürün nasıl bir yapıda olduğunu da bilmek gerekebiliyor. Örneğin bazı bölgeler çok da tolerans göstermeyebilen yerler olabiliyor. Ve bu durumlarda bu sonradan gelen kişilerin elbette hayatı çok daha zor oluyor. Özellikle orada bir günlük hayatını ikame ettirmek olsun ya da iş bulmak olsun, okula gitmek olsun. Burada tabii daha çok bu küreselleşme olayını daha uzun süre yaşamış ülkeler daha rahat olabiliyor. Örneğin Batı ülkeleri, mesela Amerika, Kanada tahminimce biraz daha pürüzsüz bir şekilde ilerleme şansı olabiliyor bazı ülkelere kıyasla. Örneğin burada tekrar makalemde Japonya üzerine olduğu için Japonya'da bu durum mesela hala oldukça sıkıntıda. Çünkü Japonya'da günümüzde bile azınlıkların var olmadığını savunan bir genel bir hak çoğunluğu ve devlet söz konusu. Örneğin daha geçen birkaç ay önce bir müzede Japonya'daki Ainu azınlık halkının birkaç sanatsal üretiminin çalındığı ve bunun hiçbir şekilde geri verilmediğini üzerine bir haber okumuştum. Yine buna benzer haberler de Japonya'dan sık sık çıkmakta. Dediğim gibi özellikle mesela bunu bir Amerika ile ya da Kanada ile kıyaslaştırınca Japonya'nın bu konularda oldukça geride kaldığını da söyleyebiliriz. Çünkü hala daha azınlıkların var olmadığını savunan bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü mesela biz buraya Japonya'ya gitsek ve bizim var olmadığımızı söyleyen bir çoğunluk varsa burada en basitinden bir var olma mücadelesi de çok daha sert geçer bir şey. Yani dediğim gibi aslında bu çok ülkeden ülkeye değişen bir şey olsa da her şey, yani hangi ülke olursa olsun bu durum farklı yoğunluklarda bile olsa bir zorlu olacağı kesin.
Çok teşekkürler. Gerçekten makaleniz de sohbetiniz de çok keyifli ve bilgilendirici oldu. Tekrardan emekleriniz için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.